SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Mart 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayını Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun vurunca yeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da COVID-19 ile ilgili bir bölüm olacak. Araştırmalara göre koronavirüsü hafif geçirmiş olmak bile beyne zarar verebiliyor. Programın ikinci yarısında Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi programıyla başlayacağız. Yavuz Oğan'la Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında oynadığı arabuluculuk rolünü konuştuk.
Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın işgal girişimi sonrasında birden Türkiye'nin pozisyonu değerli hale geldi. Çünkü ilk açıklamalarda Ukrayna'dan da vazgeçmeyiz, Rusya'dan da vazgeçmeyiz dedi Ankara ve Rusya'nın girişimini de kınadı.
Programın sonuna doğru spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Ukrayna'da sivil kayıplar artıyor. Federal Maliye Bakanı, ekonomiyi canlandırmak için emekli ve düşük gelirlilere tek seferlik bir ikramiye ödemesi yapılacağını doğrulamadı. Türkiye'nin Ukrayna'da söz konusu olacak bir barış anlaşmasında garantör olması gündemde. Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinde Rusya tarafından düzenlenen hava bombardımanında vurulan tiyatronun enkazındaki kurtarma çalışmaları sürüyor. Rusya, tiyatro binasını Rus kuvvetlerin vurmadığını ileri sürüyor. Ancak bir aydır süren Rus kuşatması sırasında gerçekleştirilen sivil hedeflere yönelik saldırılarda çok sayıda kişi öldü. Mariupol savaştan şu ana kadar en kötü etkilenen kent oldu. Bu kenti Rus ordusu karadan ve havadan bombalamaya devam ediyor ve binlerce sivilin yiyecek, su ve elektrik olmadan bodrumlarda yaşadığı bildiriliyor. Mariupol'dan 30 bin kadar sivil ayrıldı. Yerel yetkililer 80-90 kadar binanın Rus bombardımanından etkilendiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya'yı Ukrayna'nın güvenliğine değil kendi ekonomisine öncelik vermekle suçladı. Zelenski, Almanya'nın Rusya'nın geçmişteki Nord Stream 2 gaz boru hattını desteklediğini hatırlattı. Almanya, Rus işgali başlayınca projeyi rafa kaldırmıştı. Zelenski, Almanya'yı Rusya'ya yaptırımlar konusunda çekingen davranmakla da suçladı.
When we asked Europe and the world and you, Germany, for more preventative sanctions, sanctions that would have showed the aggressor that you are strong, we saw that it kept getting postponed.
Zelenski görüşlerini Alman parlamentosunda yaptığı video bağlantısıyla dile getirdi. Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'da 43 hastaneye saldırı düzenlediğinin doğrulandığını açıkladı. Bu saldırılarda 12 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticaret ilişkilerinin durdurulmasını onayladı. Amerikan yönetiminin Rus mallarına uygulanan ithalat vergisini de artırması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan petrol, doğalgaz, deniz ürünleri, alkol ve elmas alımını durdurdu. Son kararla demir, çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatı da çok pahalı hale gelecek. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlayan Joe Biden'ı destekledi.
That the House today takes another strong step to punish Russia for its war crimes.
Temsilciler Meclisi kararının Senato'dan da geçmesi bekleniyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le aralarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de dahil olduğu bir dizi konuyu telefonda görüşeceği açıklandı. Ukrayna'dan ayrılan yüzlerce Ukraynalı'nın Avustralya'ya gelmeye hazırlandığı açıklandı. Avustralya'daki Ukraynalı toplum kuruluşlarının gelen ailelere destek vermekte zorlanacağı bildiriliyor. Bir Ukrayna toplum kuruluşu, savaştan kaçan 250'den fazla kişinin Avustralya'ya gelmek istediğini ve bunların büyük çoğunluğunun yakında Avustralya'da olacağını duyurdu. Göç İşleri Bakanlığı, Rus işgali başladıktan bu yana Ukraynalılara 4000'den fazla vize verildiğini doğruladı. Bunlardan 500'ünün Avustralya'ya geldiği bildiriliyor. Öte yandan Ukrayna'nın kuzeyinde 5 kişilik bir aile ölü bulundu. Şerniv kenti acil hizmetlerinin paylaştığı videoda anne, baba ve 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla 3 yaşındaki ikizlerin cesedinin çıkarılışı gösteriliyor. Yetkililer ailenin Rus hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Yine son gelen haberlere göre Ukrayna'nın kuzeyindeki Kharkiv kentinde Rus hava bombardımanında bir okul ve toplum merkezi vuruldu, 21 sivil hayatını kaybetti. Avustralya'da işleri olan iki Rus zengine yaptırım ilan etti. Queensland'da bir alüminyum fabrikasının %20'sine sahip olan Rus alüminyum şirketi Rusal'ın sahibi Oleg Daripaska ve kuzey bölgesinde enerji yatırımları yapan bir şirketle ilişkili Viktor Veselberg, daha önce Ruslara karşı ilan edilen 20 kişiye yönelik yaptırım listesinde yer almamıştı. Avustralya'da muhalefet federal hükümeti, Başbakan Perth'te seçim gezisinde olduğu için doğu kıyılarındaki sel kurbanlarına yapılacak yardımları hayata geçirmeyi ertelemekle suçladı. Hükümet iddiayı reddetti. İşçi Partisi yardımların partizanca yapıldığını da öne sürüyor. İşçi Partisi'ne göre İşçi Partisi milletvekillerinin temsil ettiği bölgelere koalisyon bölgeleriyle aynı yardım götürülmüyor. İşçi Partisi konut sözcüsü Jason Clare, Başbakan ilgili kağıtları imzalamadığı için yardım paralarının ihtiyaç sahiplerine gitmediğini öne sürdü.
Help is being held up because Scott Morrison hasn't signed the paperwork. We know Scott Morrison doesn't hold a hose. The least he could do is hold a pen.
New South Wales'te son 24 saatte COVID-19'dan 6 kişi hayatını kaybetti. 20.050 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te hastanelerde 1060 COVID hastası bulunuyor. Victoria'da ise son 24 saatte 9 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. 9.036 yeni vaka belirlendi. Victoria'da hastanelerde 199 COVID hastası bulunuyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Hakları Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı sahtekarlara karşı önlem almadığı iddiasıyla mahkemeye veriyor. Komisyon, söz konusu sosyal medya platformlarının ünlü iş adamı Dick Smith, televizyon sunucusu David Koresh ve New South Wales eski başbakanı Mike Baird'in resimlerini kullanarak insanları sahte yatırımlara katılmaya teşvik eden paylaşımlara karşı önlem almamakla suçluyor. Komisyon bir kişinin böyle paylaşımlara inanarak 650.000 dolar kaybettiği örneğini de veriyor. İş adamı Dick Smith, Tüketici Hakları Komisyonu'nun harekete geçmesine memnun olduğunu söyledi. Federal Maliye Bakanı Josh Frydenberg, 29 Mart'ta açıklayacağı bütçede düşük gelirliler ve yaş emeklilerine bir sefere mahsus ikramiye dağıtılacağını doğrulamadı. Bu sabah ABC'de konuşan Maliye Bakanı'na hayat pahalılığına ilişkin sorular yöneltildi. Bakan, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın yarattığı zorluklara karşı bütçede belirli tedbirler alacaklarını kaydetti.
I'm not going to get on the sticky paper just a week out from the budget.
Ancak bu tedbirler arasında düşük gelirliler ve emekliler için bir sefere mahsus ödeme olup olmadığını doğrulamadı. Güney Avustralya yarın yeni eyalet başbakanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Seçim, salgına karşı uygulanan önlemlerin ve alınan tedbirlerin seçmen tarafından nasıl karşılandığını gösterecek ilk seçim olacak. Liberal hükümet tarafından yönetilen Güney Avustralya, salgın sırasında sınırlarını en uzun kapatan iki eyaletten biri oldu. Kamuoyu yoklamaları, İşçi Partisi adayı Peter Malinauskas'la Liberal Başbakan Stephen Marshall'ın başa baş gittiğini gösteriyor. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kubela, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Lviv'de bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'daki barış anlaşmasında garantör olması yönünde teklif geldiğini söyledi. Bakan, Rusya'nın da Türkiye'nin garantörlüğüne itiraz etmediğini ekledi.
Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm. En kısa zamanda artık liderler düzeyinde buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. İki ziyaretim neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yeniledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte mecliste sunduğu seçim kanunu teklifine yönelik tartışmalar sürüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, teklifi "O kadar korktular ki milimetrik hesaplarla sizin oylarınızı manipüle etmek için kanun çıkarmaya kalkıştılar" diyerek değerlendirdi.
Bütün bu üç kartların sonunda önemli olan sizin iradeniz. İsteyen istediğini yapsın.
Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu ise şöyle değerlendirdi.
AK Parti nasıl olsa ben birinci partiliğimi korurum. Yeni kurulan partilerin özellikle iktidar partisinden alacakları oyları nasıl arka kapıdan bir daha kendi haneme yazdırırım. Bunun derdine düşmüş vaziyette.
Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifin en çok CHP'li vekilleri rahatlatacağını, İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekillerin bir daha bu duruma düşmeyeceğini öne sürdü.
En çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız.
Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel, hükümetin aldığı bu tedbiri hazımsızlık olarak niteledi.
İYİ Parti'nin sandık dışına atılma çabasını boşa çıkardık. 15 milletvekiliyle onu hazmedememiş görünüyorlar.
Ukrayna'da Rus ordusunun son günlerde en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği Mariupol'da mahsur kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 65'inin tahliye edildiği açıklandı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasıyla İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan şikayetlerde birinci sırada olan Rusya'nın yerini Türkiye aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya aleyhine açılan bütün davaların incelenmesini askıya aldığını duyurdu. Şikayetlerde 17 bin şikayetle birinci sırada olan Rusya'yı 15 bin şikayetle Türkiye izliyordu. Türkiye'de son 24 saatte 101 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 21.354 yeni vaka belirlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının koronavirüse yakalandığını açıkladı. İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi. Devlet daireleri tatil edildi. Halka gerekmedikçe dışarı çıkmaması, araç kullanmaması çağrısı yapıldı. Yöneylem Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre halkın %95'i en önemli sorun olarak ekonomik kriz ve hayat pahalılığı enflasyonu görüyor. Halkın %68'i borçlarını ödeyememekten korkuyor. Eskişehir'de bir mahkeme, terör örgütüne üye olmaktan yargılanan iki genç kızı alkollü içki satılan yerlere girmeme şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme, suç teşkil edecek somut bir delil bulamadı ve gençlerin tutuklanma talebini reddetti. İki gencin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı. Kararda gençlerin içki satılan mekanlara gitmesi de yasaklandı. Para durumu şöyle, 1 Avustralya doları 10 lira 85 kuruş, 73 Amerikan ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumunu veriyorum. Perth parçalı bulutlu 29, Adelaide bulutlu 29, Melbourne ara sıra yağışlı 21, Hobart yağışlı 19, Canberra parçalı bulutlu 28, Sydney ara sıra yağışlı 27, Brisbane ara sıra yağışlı 29, Darwin ara sıra yağışlı 34 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak yayınlıyoruz. Bize gönderdiğiniz mesajları hemen okuyabileceğiz. Dün aldığımız mesajlardan birinde artık mesajlarınızı eleyerek okuduğumuz iddia edilmişti. Öyle bir şey yok. Elimizden gelen bütün mesajları zamanımız el verdiğince okumaya çalışıyoruz. Eğer çok sayıda mesaj varsa her dinleyici gönderen herkesten birer tane ya da ikişer tane mesaj okumaya çalışıyoruz. Onun dışında bütün mesajları okumaya çalışıyoruz belli kurallar ışığında. Bunlar yani nefret ve kadın karşıtı mesajlar olmadığı sürece genelde okumaya çalışıyoruz. Sayın dinleyiciler, birazdan koronavirüsün beyne verdiği zarar hakkında bir bölüm olacak. Programın ikinci yarısında da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi programı var. Yavuz Oğan'la Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya savaşında iki taraf arasında ateşkes olabilmesi için gösterdiği çabayı konuşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize göndereceğiniz mesajları şu anda hemen okuyabileceğiz. Program sonrası gönderdiğiniz mesajları da pazartesi saat 2'de başlayacak yayınımızda okuyabileceğiz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, birazdan yayınımıza devam edeceğiz ancak önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Ali Değerumuzu dinleyicimiz Elon Musk Putin'i düelloya davet etmiş. Ben de Elon Musk'ı düelloya davet ediyorum. Ne olacak şimdi diye sormuş. Fazlı Doğan Bey Melbourne'dan. Bugün 18 Mart, bugün de canlarını vatan için veren Çanakkale şehitlerini saygıyla anarken ruhlarının şad olmasını dileriz demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, Sydney'den yeni seçim yasası, geçmediğimiz köprü ve yollara para ödüyoruz ya, işte yeni seçim yasası da aynı şey, seçmediğimiz cumhurbaşkanına oy vereceğiz demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Covid-19 gündemde biraz gerilere düşmüş durumda bu aralar. Ancak pandeminin devam ettiğini bilmekte ve belirtmekte yarar var. Son 24 saatte haber bülteninde duyduk. Victoria'da 9, New South Wales'da 6 ve Queensland'da 11 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de de 101 kişi bir günde Covid-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Avustralya çapında binlerce kişi hastanede Covid-19 yüzünden tedavi altında ve on binlerce kişi de her gün Covid kapmaya devam ediyor. Yani pandemi bitmiş değil ve uzmanlara göre pandemi önümüzdeki dönemde havalar soğudukça, kış ayları geldikçe devam da edecek ve vakalar da artmaya başlayacak. Tazmanya'da örneğin bugün vaka sayısında rekor kırıldı. New South Wales'da da ortalama 20 bin vakayla ilerliyor bu dönemde. Uzmanlar özellikle 3. aşısı olmayanları da uyarıyorlar 3. aşısını olması yönünde. Geçenlerde yayınlanan bir araştırma da Covid-19 hafif geçirenlerde bile beyin hasarı oluşabileceğini ortaya çıkarttı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Yeni bir çalışma, hafif bir Covid-19 vakasının bile beyinde önemli bir hasara neden olabileceğini buldu. Araştırmacılar, virüs bulaşmış kişilerin beyinlerinin koku, hafıza, bilişsel işlev ve duygu açısından kritik alanlarda küçüldüğü sonucunu buldu. Korona ile ilgili yeni açıklanan bir araştırma, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre koronavirüs beynin küçülmesine neden oluyor. Araştırmada enfeksiyonun çok hafif atlatılması halinde bile virüsün beyne hasar verdiği ortaya çıktı. Cameron Dale, Noel yeni yıl döneminde COVID-19'a yakalandı ve birçoğunun virüsle yaşadığı çok tanıdık semptomlar gösterdi. Bir tür terleme ve boğaz ağrısı 2 ila 3 gün sürdü diyen Cameron, halsizlik, enerji eksikliği gibi tipik semptomları olduğunu anlattı. Ancak 33 yaşındaki Cameron'u şaşırtan şey 2 aydan fazla süredir devam eden beyin sisi. Cameron bunu düşüncelerinizi bir araya getirmekte zorlandığınız ve ne yaptığınızın izini kaybettiğiniz bir bulut gibi diyerek tanımladı. Kitap okumaya heves eden Cameron için bu bile zor oldu. Sadece bir kitap seçmek için uğraştım ve sadece bir sayfayı ve ardından bir bölümü okuyabilmek için konsantrasyonumu sağlamak için mücadele ettim diyen Cameron ve uykudan kalktığınızda ne yaptığınızı hatırlamak gibi genel bir konsantrasyon sorunu yaşadığını anlattı. Melbourne Florey Nörobilim ve Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden Profesör Ashley Bush, Birleşik Krallık'ta çığır açan bir çalışmanın bulgularının birçok kişinin şüphelerini doğruladığını söyledi.
People who had developed COVID in the period.
Covid geçiren kişiler aslında Covid olmayanlara göre bilişsel olarak daha kötü performans gösterdiler diyen Profesör Bush, yani Covid enfeksiyonunun bir sonucu olarak aslında beyin fonksiyonlarında bir miktar bozulma oldu diye konuştu. Enstitünün nörofarmakoloğu Lee Bushamp da beynin en dış katmanını oluşturan gri madde kaybının dejenerasyonu temsil ettiğini ve bunun gerçekten endişe verici olduğunu ifade etti. Enfekte grup, enfekte olmayanlara kıyasla beyin boyutunda %0.2 ila %2 daha fazla küçülme yaşadı. Ve karmaşık görevleri üstlenen performanslarına bağlı olarak daha fazla bilişsel düşüş gösterdi. Bunun beyinciğin belirli bir bölümünde bilişle bağlantılı atrofi veya büzülme ile ilişkili olduğu tespit edildi. Çalışmaya katılan enfekte ve enfekte olmayan katılımcılar arasındaki farkların yaşlı insanlarda daha belirgin olduğu da görüldü. Bushamp şimdi hastalığın akut evresinde bu dejenerasyona yol açan mekanizmaları belirlemek, böylece müdahale edebilmek için çalışacağız diye konuştu. 3 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmada yarısından fazlası o sırada COVID geçirirken 785 katılımcının beynini inceledi. Araştırmacılar ikinci taramalarından ortalama 4,5 ay önce enfekte olanların beynindeki kokuyla ilişkili bölgelerde orbitofrontal korteks ve parahipokampal gyrus gibi bilinen gri madde kalınlığında daha büyük bir azalma gözlemledi. Bu bulgu doğrudan viral hasar veya vücudun virüse karşı bağışıklık tepkisi tarafından tetiklenen iltihaplanma sonucunda birçok COVID hastasının yaşadığı bozulmuş koku alma duyusunu açıklamaya yardımcı olabilir. Monash Üniversitesi'nden Dr. Maithili Sasindranath, Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın önemli olduğunu, çünkü araştırmacıların Birleşik Krallık'ın beyin biyo görüntüleme veri tabanından gelen verileri gerçekten incelediğini söyledi.
They seem to say that the areas affected in terms of olfactory sensation, so that's pertaining to the sense of smell.
Etkilenen alanların koku alma duyuları açısından olduğunu söylüyorlar. Yani bu koku duyusuyla ilgili. Bu nedenle COVID-19 vakalarının çoğunun koku kaybı ve bazen de tat kaybıyla başladığı açıkça çok iyi belgelenmiştir diyen Dr. Maithili, söz konusu çalışmada bu alanların etkilendiğini buldular. Ancak daha sonra bilişsel testlerle beyincik bölümlerinin etkilendiğini gösteren destekleyici kanıtlar da bulabildiler diye konuştu. Profesör Bush, COVID'in beyin üzerindeki etkisinin nispeten küçük olduğunu söylese de bunun genellikle Alzheimer ve Parkinson gibi ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklara benzediğini ifade etti.
I don't want to scare people into thinking that the brain is severely damaged by COVID. It has an impact.
Bu başka bir soruyu gündeme getiriyor ve bu korkutucu ihtimalin doğru olup olmadığını öğrenmek için şimdi daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor diyen Profesör Bush, insanların beyinlerinin COVID tarafından ciddi şekilde hasar gördüğünü düşünmelerini sağlayarak korkutmak istemiyorum. Ancak beynin COVID tarafından bozulduğunu bildiğimize göre uzun vadeli sonuçların ne olduğunu ve ne kadar ciddi olabileceğini görme sorumluluğumuz var diye konuştu. Söz konusu çalışmada değişikliklerin bilişsel gerileme ile bağlantılı olduğu aktarılıyor. Araştırmacılar kokuyla bağlantılı bölge de dahil olmak üzere enfeksiyondan aylar sonra COVID-19 ile ilişkili beyin hasarı ve 10 yıllık normal yaşlanmaya eşdeğer boyutta küçülme tespit etti. Bulgular virüsün merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisinin çarpıcı kanıtlarına dayanıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki bütünleştirici nöro görüntüleme merkezinden elde edilen veriler 2020 yılında tahmini 1,3 trilyon dolara mal olan demans ve diğer nörodejeneratif hastalıkların küresel yükünü COVID nedeniyle daha da kötüleştireceği anlamına gelip gelmediğini bulmaya çalışıyor. Bunun için daha fazla araştırma gerektiği de not olarak düşülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'nün klinik direktörü Avindara Nat, bu kesin verilere sahip çok yeni bir çalışma. Bulgular nüfusun geneli için önem teşkil ediyor diye konuştu. COVID-19 virüsü yaygın olarak akciğerlere saldıran bir solunum yolu patojeni olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte hastalığın akut fazı sırasında ortaya çıkan felç ve nöromusküler bozukluklar dahil olmak üzere sayısız nörolojik komplikasyonlar mevcut. Bozulmuş konsantrasyon, baş ağrısı, duyu bozuklukları, depresyon ve hatta psikoz gibi diğer etkiler uzun süreli COVID olarak adlandırılan bir dizi semptomun parçaları olarak aylarca sürebiliyor. Dünya çapında kaosa neden olan bir virüsün birçok gizemini ortaya çıkarmak için devam eden arayışta daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu kaydediliyor.
Sayın dinleyiciler, Nigün Kılıç'tan dinledik COVID-19'un beyne verdiği olası hasar hakkında yapılan araştırmayı. Şimdi sizle bir başka gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Geçen hafta sürpriz bir şekilde kalp krizinden 52 yaşında ölen Kimberly Kitching, Victoria'dan senatördü, İşçi Partisi'nden. Onun İşçi Partisi içinde zorbalığa maruz kaldığı ve kalp krizi, kalp sıkıntısına bunun etkisi olabileceği iddiası gün yüzüne çıkmıştı son günlerde. Hatta Senatör Penny Wong, Christina Keneally ve Kathy Gallagher, İşçi Partisi'nin önemli isimleri bunlar. Onlara karşı Mean Girls, acımasız kızlar terimini kullandığından bahsediliyor. Bugün Penny Wong, Christina Keneally ve Kathy Gallagher zorbalık iddialarını reddeden ortak bir açıklama yaptılar. Bunu da önümüzdeki günlerde ve aylarda tartışacağız büyük bir ihtimalle. Biraz önce Başbakan Scott Morrison da basın önünde çıktı ve İşçi Partisi liderinin bu konuda sessiz kalmakla suçladı Anthony Albanese'yi. Yani bu birkaç ay sonra, yaklaşık 2 ay sonra federal seçimler bekleniyor. Bu tip konuların da ortaya çıkması, kullanılması iki parti tarafından bekleniliyor. Bu arada bir toplum anons yapmak istiyorum. Dün 2 Nevruz kutlaması hakkında bilgi vermiştik. Hem Sydney'de hem New South Wales'da. Sydney'de pazar günü 13 ile 15 17 arası Avustralya Alevi Kültür Merkezi Hazreti Ali'nin doğum gününü ve Nevruz'u kutlayacak. Three Water Center St. Lincoln'daki Sydney merkezinde kutlayacak Avustralya Alevi Kültür Merkezi. Victoria Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin organize ettiği Nevruz Festivali de Melbourne'deki Coburg Lake Reserve'de 11 ile 8 arasında 20 Mart'ta, yani bu pazar kutlanacak. Bunu da haber verelim. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var şimdi, ancak ondan önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Fatoş Hanım, aşkın gözü kördür derler ya, ben bu kör aşkı iktidar hayranlarında görüyorum ve onlara aç gözünü. Türkiye'de enflasyon %135, Avustralya'da enflasyon %4, aradaki farkı gör ve ondan sonra Avustralya ekonomisini eleştir. Asla enflasyonu dış güçler yapamaz demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimizden gelen mesajı okumak istiyorum. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, dün torunlarım beni ziyaret ettiklerinde dede eskisi gibi bize şekerleme çikolata gibi hediyeler almıyorsun diye hayıflandılar. Ben de ne olur biraz sabırlı olun, 11 gün sonra emekli maaşıma günde 1 dolar 40 sent zam gelince söz alacağım deyince torunlarım birbirine sarılıp hep birlikte dans ettiler, beni kutladılar diyor bu dinleyicimiz, zammı eleştiriyor. Ali Değerumuzlu dinleyicimiz, Putin planını kurmuş, yavaş yavaş ilerliyor. Amacı en az 15 milyon mülteciyi Avrupa'ya göndermek, Avrupa'nın ekonomisini çökertmek demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Yavuz Oğan'la Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında barışı tesis etmek için yaptıklarını ve Merkez Bankası'nın faiz kararını konuştuk. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, SBS Türkçe'ye hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Yavuz Bey, son dönemde Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü oynamak istiyor. Elinden geleni yapıyor gibi. Cumhurbaşkanı iki ülkenin liderleriyle sürekli konuşuyor. Dışişleri Bakanı önce Rusya'ya gitti, şimdi Ukrayna'da. Son dönemde Türkiye'nin diplomasideki çabaları itibarını da arttırdı, değil mi?
Aslında yani Türkiye enteresan bir şekilde bu krizde öne çıkan bir ülke oldu. Son zamanlarda uluslararası ilişkiler çerçevesine baktığınızda hükümeti çok başarılı diyemezdik. Bir zaten değerli yalnızlık gibi bir ifadeyle de hükümet içinden nitelendirmeler yapılıyordu bu konuyla ilgili, ama Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın işgal girişimi sonrasında birden Türkiye'nin pozisyonu değerli hale geldi. Çünkü İlk açıklamalarda Ukrayna'dan da vazgeçmeyiz, Rusya'dan da vazgeçmeyiz. Rusya'nın dedi Ankara ve Rusya'nın girişimini de kınadı. Aynı zamanda askeri girişimini de kınadı. Rusya bunu anlayışla karşıladı. Çünkü diğer ülkelerden sürekli yaptırım haberleri geldi. Onların kaygıları farklıydı. Aynı zamanda Ukrayna'ya silah yardımı yapacaklarına ilişkin açıklamalar Türkiye'yi farklı bir pozisyona koydu. Ardından Antalya'daki diplomasi forumuna davet söz konusu oldu. Hem Ukrayna hem de Rusya Dışişleri Bakanlarını. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le de konuştu. Ve bu davetler gerçekleşti. İki Dışişleri Bakanı ilk kez bu kadar üst düzeyde bir araya geldi. Savaşan ülkenin Dışişleri Bakanları. Yani kolay bir mesele değildi. Bu arada İsrail'in bir arabuluculuk girişimi olduğunu biliyoruz. Macron'un benzer bir girişim içinde olduğunu biliyoruz. Onlar bir sonuca ulaşmadı. Türkiye'nin girişimiyle iki Dışişleri Bakanı bir araya geldikten sonra bu tabii Türkiye'nin biraz bu konuya ilişkin çalışmalarını da arttırdı. Şu anda Ankara'nın yapmak istediği şey Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek ve iki ülke arasında mekik diplomasisini yürütüyor bu çerçevede. Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti, Lavrov'la görüştü. Lavrov Türkiye'nin dengeli duruşunu övdü. Ardından Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi. Orada da Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye karşı güvenini ortaya koydu. Ve şimdi Putin'le bu arada bir telefon görüşmesi daha yaptı Cumhurbaşkanı. Almanya Başbakanı geldi, Romanya Başbakanı'yla telefon görüşmesi, Polonya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti gibi gerçekten çok hızlı bir diplomatik trafik devam ediyor Türkiye'de. Batı dünyası bir yaptırım sürecinin içinde Rusya'ya karşı. Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi ama yaptırımlara şu ana kadar katılmış değil. Batı tarafından bu çok fazla eleştirilmiyor, daha çok anlayışla karşılanıyor. Rusya Türkiye'nin pozisyonunu anlayışla karşılıyor ve bu sürecin sonunda da Türkiye tabii diplomatik olarak biraz öne çıktı ve daha da öne çıkmak için çaba sarf ediyor. Bu çaba bir barışı getirir mi ya da Putin'le Zelenski İstanbul'da bir araya gelir mi? O şu anda belirsiz tabii ki. Yani bununla ilgili bir olumlu sonuç alınabilmiş değil. Bu aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında heyetler arası görüşmelerde varılacak sonuçla da bağlantılı. Oradaki görüşmelerde bir anlaşma taslağı üzerinde müzakere edildiği anlaşılıyor. Bu dünya basınına da düştü. Burada Rusya'nın talebi Donbas bölgesinin ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ya da Donbas'ta bağımsızlığın Ukrayna tarafından kabul edilmesi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsız bir statüde, Avusturya gibi, İsveç gibi tarafsız bir statüde hayatına devam etmesi talepleri var. Bu taleplerin tarafsız silahsızlandırma kısımlarında Ukrayna'nın ek bir takım talepleri olduğunu anlıyoruz. Türkiye'nin garantörlüğü, İngiltere'nin garantörlüğü, Amerika'nın garantörlüğü gibi, yani bundan sonra bir Rusya tehlikesi ortaya çıkarsa garantör devletler olsun gibi talepleri söz konusu.
Müttefikleriyle, Avrupa ile, Amerika ile anlaşamayan bir Türkiye vardı. Şimdi Türkiye'nin çizdiği yol bu dönemde en azından avantaja dönüşmüş gibi, değil mi? Yani Rusya ile gayet dengeli bir politika izlemesi Türkiye'ye bayağı bir avantaj ya da barışı sağlamak için avantaj sağlıyor gibi, değil mi? Yani böyle ihtiyacı var müttefiklerin Türkiye'ye.
Tam da öyle bir görüntü söz konusu. Türkiye Batı ile kavgalıydı. İşte Biden'ın Ankara'daki yönetime bakışı ortada. Özellikle otoriter yaklaşımlar nedeniyle Erdoğan hükümetini eleştiren bir Amerika yönetimi var şu anda. Trump'tan farklı olarak ve biraz daha demokrasiyi öne çıkartan. Amerika'da bir demokrasi zirvesi yapıldı. Demokrasiden yana olanlar, demokrasiden karşı olanlar diye dünyayı da kendi içinde sınıflandırmış bulunuyor şu anda Biden hükümeti. Orada demokrasiden yana olanlar diye çağrılan, davet edilen ülkelerin arasında Türkiye yoktu. İlk başta NATO'da daha kapsamlı toplantılar yapıldı bu Ukrayna krizi sırasında. Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın katıldığı. Türkiye NATO'nun önemli bir ülkesi olmasına rağmen o toplantıların içinde de yoktu. Ama sonrasında iş gerçekten içinden çıkılmaz hale geldi. Türkiye'nin pozisyonunun değeri de anlaşıldı. Ankara Rusya'ya da kırmızı kart göstermedi. Ukrayna'nın da yanında durdu ve bu politikayı başarıyla da ilerletti. Ama biraz geriye gittiğimiz zaman Türkiye açısından baktığınızda hem Avrupa ile kavga eden, hem komşularıyla kavga eden, hem Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerle kavga eden, Türkiye'nin karşısında bir blok oluşmasına fayda sağlayan bir politika vardı. Burada ciddi bir makas değişikliği gerçekleşti. İşte İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti buna bir örnek olarak gösterilebilir. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye ziyareti buna bir örnek olarak gösterilebilir. Yani hem Türkiye'nin yaklaşımı değişti dünyaya, komşularına, çevresine karşı, Batı'ya karşı, hem de Batı'nın Türkiye'ye bakışında bir farklılık var, bir ihtiyaç da hasıl oldu. Onu da görmek lazım. İkili ilişkilerdeki bu dengeli tavır şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu büyük krizin çözümünde bir fırsat olarak da görünüyor. Nereye kadar götürülebilir? Bu tam tabii bunu tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü Rusya'nın derdi sadece Ukrayna'da değil. Rusya'nın derdi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki yeni güvenlik yapılanması, o güvenliğin sınırına kadar gelip gelmemesi, Ukrayna'ya karşı yaklaşımı. Yani Ukrayna'yla müzakere edilirken aynı zamanda Batı ile ilişkilerde de bir müzakereye ihtiyaç var. Onun için Türkiye'nin işi kolay değil ama kat ettiği mesafe de az değil bu süreçte.
Diplomasi konusunda söylediklerimizi ekonomi politikası hakkında söyleyemiyoruz. Son ekonomi gelişmesi Merkez Bankası'nın politika faizini %14'te sabit tutması. Yavuz Bey, hükümetin amacı nedir ve amacına ulaşma şansı nedir acaba?
Valla orada durduğu yerde duruyor AK Parti hükümeti. Şu anda Türkiye'nin en ciddi problemi enflasyon. Alım gücünün düşmesi, halkın fakirleşmesi, sabit gelirlerin refahındaki düşüş. Bunlar Türkiye'nin şu andaki en kritik ekonomi başlıkları ve Türkiye'de en çok konuşulan konular. Çünkü herkes fakirleşti Türkiye'de. %54 enflasyon TÜİK rakamlarıyla açıklandı. Herkesin enflasyonu farklı sepete göre baktığınızda. dar gelirler ağırlıklı olarak gıda ürünlerindeki enflasyondan çok olumsuz etkileniyorlar. Ciddi bir sorun var. Bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere enflasyonla ilgili kaygılar nedeniyle faizler arttırılırken Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplandı. Bu toplantıdan faiz artışı beklenmiyordu aslında. Doğru, haklısınız. Ama bazı iyi niyetli spekülasyonlar da yapılmadı değil birkaç gündür. Çünkü Türkiye'nin hemen yanı başında bir savaş var. Faizle ilgili olarak hükümet kendini çok bağlamıştı. Faiz fakiri fakir yapar, zengini zengin yapar diye. İşte Nas dedi Cumhurbaşkanı. Faiz enflasyonun nedenidir dedi. Ama bu süreçte tam farklı bir tablo da ortaya çıktı. Tam tersi oldu hükümet neredeyse. Hazır savaş da varken bunu gerekçe gösterip daha rasyonel bir ekonomi politikası uygular mı diye bir beklenti de oluşmadı değil. Ama o beklentiler boşa çıktı. Bir inat var ortada, faizleri arttırmayacağız diye. Nereye gidecek sorusuna ekonomistlerin verdiği yanıt enflasyonla bu şekilde mücadele edilemeyeceği açık. Ama hükümetin de ısrarı var. Bu şartlarda enflasyon yukarı doğru gidecek biçiminde değerlendirmeler yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Nereye kadar yukarı gider? Yüzde şu anda 54'lerde. 60'ları 70'leri bulması muhtemel görünüyor. Sonrasında biraz baz etkisiyle geriye doğru düşebilir. Ama yılın tamamını %40'larda 50'lerde kapatması gibi felaket senaryoları var ekonomistlerin yorumlarında. Hükümetse tam tersini savunuyor. Bugün İşte Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Enflasyon en önemli sorunumuz ve ciddi biçimde onunla mücadele ediyoruz diye. Merkez Bankası'nın açıklamasında %5 enflasyon hedefinden bahsediliyor. Artık insanlar buna gülümseyerek bakıyorlar. Vallahi tam olarak nereye gidildiğini söylemek mümkün değil. Bir taraftan da kur korumalı mevduat var. Onun için kurların artışında bir sakinlik söz konusu. Ama bunun nereye kadar tutulacağına ilişkin soru işaretleri var herkesin kafasında. Çünkü borç öderken dolara ihtiyaç olacak. Yani nereden baksanız ciddi bir sorun. Çünkü kur korumalı mevduatla bütçe üzerinde de bir yük oluşacak. Onun ne kadar olacağını kimse bilmiyor. Bütçedeki bozulmanın Türkiye'nin genel durumuna çok olumsuz etkisi olabilecek diye endişeler dile getiriliyor. Ancak şu ana kadar bütün bu endişeler söyleyenin yanında kaldı. Hükümet durduğu noktada duruyor. Düşük faiz ama öyle böyle düşük değil. %14 politika faizi uygulanıyor Türkiye'de. Enflasyon TÜİK verilerine göre %54, yani %40 eksi faiz uygulanıyor. Bu da parası olan için bir avantaj, borçlanabilen için bir avantaj. Çünkü borçlanma maliyetleri enflasyonun altında. Ama dar gelirli için, az kazanan için fakirleşme anlamını taşıyor.
Yavuz Bey, AK Parti ve MHP yeni bir seçim yasası taslağı sundular meclise. Meclisten geçmesi kesin zaten. Yeni seçim yasasıyla seçim barajı %7'ye düşüyor ve seçim kurullarında değişiklikler öngörülüyor. Değişiklikler ne tür sonuçlara yol açacak acaba Yavuz Bey?
Bu konuda şüphe yok. Çünkü AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi birlikte hazırladılar bu seçim yasasını. Muhalefet bunu bir siyasi mühendislik olarak yorumladı. Çünkü seçim yasasında %7'ye düşüyor baraj ama %7 zaten kimseyi ilgilendiren bir baraj değil. Türkiye'de şu anda seçime giren partiler, ittifaklar için %7 bir baraj olarak da görülemez. O nedenle baraj kısmından ziyade biraz seçim bölgelerindeki milletvekili çıkarma hesapları üzerine değerlendirme yapılıyor. 2018 yılında ittifak yasası çıktığında bu yasayla birlikte ittifak yapan partiler birer ayrı parti gibi, ittifaklar birer parti gibi hesap ediliyordu milletvekili çıkartılırken. Şimdi her parti için ayrı ayrı hesaplama yapılacak. Bu da muhalefet tarafında yer alan küçük partileri, yeni partileri zorlayacak bir düzenleme diye görülüyor. Onun ötesinde seçim kurullarındaki atamalar 40'lardan beri Türkiye'de gelenekselleşmiş bir kural var. Seçim kurullarının, il ve ilçe seçim kurullarının başına en kıdemli hakim getiriliyordu. Bu konuda hiçbir tartışma olmuyordu. Şimdi yeni yasada en kıdemli 3 hakimden biri getirilecek. Birinci sınıf hakim diye. Birinci sınıf ayrılmış. En kıdemli 3 hakimden biri getirilecek diye bir düzenleme getirildi. Buna da muhalefetin itirazı var. Çünkü son yıllarda AK Parti özellikle 15 Temmuz sonrasında birçok hakim savcı görevden alındı, yargılandı ve sistem dışına çıkarıldı. Çok sayıda yeni hakim savcı alındı ve avukatlıktan hakim savcılığa geçen çok isim var. Bunların tamamı için mülakat da yapıldı. Üstelik avukatlıkta geçirdikleri süre hakimlikten sayıldı. Yani birinci sınıf hakimliğe çok çabuk atladılar ve bunların bir bölümü de geçmişte AK Parti teşkilatlarında görev yapmış isimler. Bu konuda da itirazlar seçim güvenliği açısından dile getiriliyor. Ama muhalefet bu yasanın geçeceğini de biliyor ve hangi yasa geçerse geçsin sonuçta karar seçmen verecek diyerek bunun üstünde fazla durmamayı da tercih ediyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü program için biraz kısaltmak durumunda kaldık. Ancak tamamını sbs.com.au/turkish web sitemizde, SBS Radyo uygulamamızda ve SBS Turkish Facebook hesabımızda bulabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Uzun bir zaman sonra emeklilere yapılan zam komik ama eskiler hiç yoktan iyidir demişler diyor Necdet Bey mesajında. Mustafa Bey de mesajında Tayyip Erdoğan doktorları ülkeden kovdu, giderlerse gitsinler dedi. Maalesef Türkiye'de imamlar ve bekçiler doktorlardan daha fazla maaş alıyorlar. Bence doktorların Türkiye'den gitmesi daha mantıklı demiş Mustafa Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi spordaki en son gelişmeleri derlediğimiz bölümü dinleyeceksiniz. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Sarı kırmızılı takım deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı. Aslında ilk golü Galatasaray'ın 28. dakikada attığı maçta, Barcelona'nın 37 ve 50. dakikada attığı goller maçın sonucunu belirledi. Bu arada Türkiye'nin Avrupa kupalarına gönderebileceği takım sayısı son yıllardaki başarısız performans sonrası 5'ten 4'e düşürüldü. 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olacak 4 takım kararı Türkiye'nin UEFA ülke puanı olarak ilk 15'ten çıkması sonucu alındı. Victoria'da Premier Lig'inde bu sezonun 4. haftasına geldik. Anadoluspor yani Hume City bu akşam saat 19.30'da South Melbourne deplasmanına çıkıyor. Bu sezon henüz istediği grafiği yakalayamayan Anadoluspor'un şimdiye kadar 2 beraberliği ve 2 yenilgisi var. Bu akşam oynayacağı güçlü rakibi de son derece formda. South Melbourne şimdiye kadar oynadığı 4 maçı da kazandı. Victoria eyaletindeki alt ligler de bu hafta başlıyor. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligindeki Hillspur yani Whittlesea United ilk maçını evinde FC Strathmore'la oynayacak. Maç pazar günü saat 3'te. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki iki toplum takımımızdan Albion Rovers yani Albion Türk Gücü bu akşam 20.30'da evinde Laylor United'ı ağırlıyor. Hume United yani Çağrı Spor ise yarın 3'te Altona East deplasmanına çıkıyor. Avustralya A Ligi'nde haftanın maçları bu akşamki Newcastle Wellington karşılaşmasıyla başlıyor. Maç akşam 7.45'te. Yarın Sydney FC Western United maçı dışında bir de Melbourne derbisi var. Yarın saat 7.45'te Melbourne City, Melbourne Victory ile karşı karşıya geliyor. Yarın ayrıca Central Coast MacArthur ve Perth Brisbane maçları olacak. Pazar günü Western Sydney Adelaide maçı oynanacak. Bu maçlardan önce Melbourne City lider ve Western United ikinci sırada. Türkiye Süper Ligi'nde ise bu haftaki maçlar şöyle. Fatih Karagümrük Kayseri, Rize Trabzon, Yeni Malatya Kasımpaşa, Göztepe Alanya, Adana Demirspor Başakşehir, Beşiktaş Hatay, Sivas Altay, Antalya Giresun, Gaziantep Galatasaray ve Fenerbahçe Konya. Ligde Trabzonspor'un farklı liderliği devam ediyor. 70 puanlı Trabzonspor'un 15 puan gerisinde Konya ikinci ve 20 puan gerisindeki Fenerbahçe ise üçüncü sırada. Bu arada Türkiye Futbol A Milli Takımı gelecek hafta 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'le karşılaşacak. Gelecek Perşembe Portekiz'de oynanacak maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle Cuma sabahı 6.45'te başlayacak.
We'll be right back.
Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak, ancak en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS radyo uygulamasına ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.